Ayrım 7.
Anlat bakalım, ben de duyayım şu saatler süren öyküyü. Gerçi sen hatırlamazsın ama, dedi Nevtan, Beril'e yalan söyleyeceğine eminmiş gibi görünerek. Beril inada binen bu tartışmayı bitirmek için öyküyü anlatmaya başladı. Ressam Ali'nin yaşam öyküsüydü bu. Peride'ye duyduğu aşk ve onu çıplak resmetme tutkusuna dairdi. Nevtan susmuştu. Hiç olmazsa bu ilginç öykünün tadını almak için karışmadan dinliyordu. Halil'in Erminante adındaki bir adamla dostluğunu duyduğunda şaşkınlığını gizleyemedi. Yıllardır araştırdığı Erminante'nin yaşamıyla ilgili bilgiler tıkanmıştı ve bu rastlantı araştırmasının akışını sağlayabilirdi. Öykü bittiğinde Nevtan yakalayabildiği ayrıntıları değerlendiriyordu. Beril ise çoktan unutmuştu. Sabah uyandığında Beril yanında değildi. Önemli eşyalarını da yanında götürmüştü. Günlerce uğramadı. Nevtan aralarındaki bu isimsiz bitişin nedenini düşündü durdu. Acı çekiyordu. Bunu dindirmeliydi. Beril'i Necati'nin evinde bulabileceğini umdu. Adresi bulabilmek için çok uğraştı. Bu adam Beril'in çocukluk arkadaşı olduğuna göre Beril'in başka bir çocukluk arkadaşından bağlantıyı kurabilirdi. Öyle de oldu. Adresi bulduğunda gitmeye karar verene kadar 2 gün düşündü. Eski bir semtte oldukça eski bir yapıydı Necati'nin evi. Kapıyı çaldığında bu ölü evin içinde kimsenin olmadığını sandı. Tam gitmek üzereyken kapı gıcırdayarak açıldı. Tekerlekli sandalyede oturan Necati soğuk bir bakışla süzdü Nevtan'ı. Nevtan ne yapacağını şaşırmıştı. Hata işleyen bir çocuğun öğretmeni karşısındaki çaresizliğini yaşıyordu. Ellerini ceplerine sokuyor, başını öne eğiyordu. Necati onu uzun zamandır tanıyormuşçasına ''Nevtan'' dedi. Nevtan rahatladı. Üzerindeki baskı kalkmıştı. Başını sallayarak çoktan içeri yönelmiş tekerlekli sandalyenin peşine takıldı. Aşağıya doğru giden merdiveni yardım gerekmeksizin inen bu adama bir hayranlık bile duydu. Mahzide indiklerinde Labirentos'u ilk gördüğü an içini kaplayan gizemi hissetti. Burası mıydı gerçekten? Yani Halil'in Peride'yi alıkoyduğu mahzen. Evet. Peki nasıl bir araya getirebildin bunca şeyi? Sen Erminante'nin yaşamını nasıl öğrendin? Demek Beril anlattı. Evet, söz etti. Ama ben zaten biliyordum. Şu köşedeki dolabı görüyor musun? Şu anahtarı al ve dolabı aç. Nevtan anahtarı aldıktan sonra dolaba yöneldi. Hayretler içindeydi. Bu tuhaf adam Ante'nin yaşamını bildiğini iddia ediyordu. Öyleyse belki de öyküyü Beril'i bilerek anlatmıştı. Beril Nevtan'ı anlatacak, o da Necati'ye gelip bu adamın böbürlenmelerini görecekti. Sinirli hareketlerle dolabı açtı. Karşısında asıl duran tabloya hayretle baktı. Peride mi yoksa? Kesinlikle o. Ten rengini tutturmuş. Evet, Halil'in kurtulduğunu biliyorsun herhalde. Erminante'nin onu kurtarıp Labirentos'a götürdüğünü. Biliyorum, dedi Nevtan biraz rahatlayarak. Bu adamın bildiklerinin kendisinkilerden çok da fazla olmadığını düşündü. Kazdıkları Delhiz'i de biliyorsundur. Biliyorum, ama sen nereden biliyorsun? Beril mi anlattı? Hayır, günlük tutan tek kişinin Erminante olduğunu mu sanıyorsun? Başka kim olabilir ki? Abid Efendi mi? Hayır, Mihriban Hanım'ın evindeki hizmetçi kız. Onun her şeyden haberi vardı. Eski hizmetçi bir süre sonra değişti. Yeni bir kız aldılar. Bu kız Ermeniydi. Kısa sürede Mihriban Hanım'ın sırdaşı oldu. Hem Osmanlıca hem de Ermenice bilen bu kız Antiyeli Mihriban'ın haberleşmesini sağlıyordu. Ama görüşmeleri olanaksızdı. Hem haberleşmeleri için kızın Ermenice bilmesine gerek yoktu. Ante zaten Osmanlıca'yı kendi dilinden iyi biliyordu. Haklısın, görüşmeleri olanaksızdı. Görüşmüyorlardı da. Ressam Halil'in araç gerecini aldığı nakışçı dükkanı sayesinde haberleşiyorlardı. Erminante'nin yazdığı notları Halil buraya bırakıyordu. Hizmetçi kız bunları Mihriban Hanım'a götürüyor, onu okuyor, yanıtını yine nakışçı dükkanına bırakıyordu. Halil de aynı işlemi Ante için tekrarlıyordu. Tabii ki bütün bu notlar ve mektuplar her ihtimale karşı Ermenice yazılıyordu. İşte hizmetçinin Ermenice bilmesi de bu işe yarıyordu. Peki Halil yandıktan sonra ne oldu? Halil yandıktan sonra Ante gibi mahzene kapandı. Kuryeli kişi tümüyle hizmetçi kıza kaldı. Labirentos'a mı gidip geliyordu? Hayır, Halil dehlizin haritasını çıkartmıştı. Ante'nin isteği üzerine bunun bir kopyasını hizmetçi kıza vermişti. Halil yandıktan sonra haftalarca nakışçıya uğrayamadığından Mihriban Hanım haritada belirtilen mezarlık çıkışına gönderdiği hizmetçisiyle ulaştı Ante'ye. Buraya bıraktığı mektubun yanıtını 2 gün sonra aynı yerden aldı. Haberleşme bu şekilde devam etti. İşte ben Mihriban Hanım'ın mektuplarına yazılan yanıtları ele geçirdim. Hem de hizmetçi kızın günlüğüyle birlikte. Böylelikle iki taraftan da haberdar oldum. İnanılmaz. Acele etme. Şaşırtıcı kısmı daha bilmiyorsun. Ya da yanlış biliyorsun. Sen dehlizi buldun değil mi? Evet. Dehlizin ağzı tuğla örülerek kapatılmıştı. Mezarlık çıkışında da kayalar yığılıydı. Kapatılan bu iki çıkışın arasında da iki iskelet vardı. Ante ve Halil içeride bırakılmış. Yarısı doğru. Nasıl yani? İskeletlerden birisinin sahibini bildin. Ante'nin iskeleti oradaydı. Diğeri? Mihriban. Mümkün değil. Ona ulaşamadılar. Evet, ulaşamadılar. Mihriban'ın evinin altında aşılamayacak taş bloklar vardı. Ante mektubunda bu durumu Mihriban'a anlatarak evden kaçması gerektiğini yazmıştı. Ertesi gün mezarlık çıkışını kullanarak dehlize giren Mihriban, içeride kendisini bekleyen Ante'ye sarılır sarılmaz yukarıdan gelen seslerle korkuya kapıldı. Mezarlık çıkışından dehlize doğru kayalar atılıyordu. Kızının hareketlerinden kuşkulanan babası Şemsahmet Paşa, hizmetçiye yüklü bir para vererek tüm sırrı öğrendiğinde Mihriban konaktan yeni çıkmıştı. Hemen topladığı adamlarla mezarlıkta bir deliğe girip kaybolan kızın ardından gitmiş, tövbeler edip çıkışın çevresine yığılmış kaya parçalarını attırmıştı. Bu arada iki sevgili emekleyerek Leventos'a doğru kaçıyorlardı. Leventos'a geldiklerinde buranın da kapatılmış olduğunu gördüler. Abid Efendi de arkalarından taşıyıp duvarı örmüştü. Ama bu büyük bir rastlantı değil mi? Yani hem mezarlık çıkışının hem de Leventos girişinin aynı anda kapatılması. Rastlantı değil. Dehlizi Abid Efendi değil, Halil kapattı. Mümkün değil. Bu kadar arkadaşına yapmış olamaz. Yanıtını kendin verdin. Kader arkadaşı dedin. Halil'in Ante'den başka dostu var mıydı? Ante Mihriban'a kavuşunca Halil'e gitmek düşecekti. Hem Mahsen'i terk etmek zorunda kalacaktı, hem de Ante'yi kaybedecekti. O korkunç görünümüyle başka nerede kalabilir ve kiminle dostluk kurabilirdi? Daha Ante, Mihriban Hanım'ı almak için dehlize girer girmez kaya parçalarını yığmış, ardından da duvarı örmüştü. Tamam da mezarlık çıkışını kullanabileceklerini düşünmedi mi? Halil, Şemsahmet Paşa'nın mezarlık çıkışını kapatacağını bilmiyordu ki. Güzel soru. Halil, Mihriban'ın geleceğini bir gece önceden öğrenmişti. Ante mutluluktan uçuyordu. Halil, gecenin karanlığından yararlanarak mezarlığa gitmişti. Bulduğu tüm taş ve kaya parçalarını dehliz çıkışının yakınına toplamıştı. Amacı, Ante Mihriban'ı almak için Leventos'tan dehlize girdiğinde arkasından duvarı örüp mezarlığa koşmaktı. Bunun için bir çarşaf ve peçe bile ayarlamıştı. Mezarlıktaki çıkışı da Mihriban dehlize girdikten sonra kapatacaktı. Mezarlığa kadar her şey planlandığı gibi oldu. Kanter içinde oraya vardığında gördüğü kalabalığın kayaları dehlize attığını görünce bir köşeye sindi. Küfürler ve tövbeler arasında Halil'in biriktirdiği tüm kayaları dehlize dolduran sinirli kalabalık yaşlı bir adamın emirlerine uyuyordu. Bu adam Şemsahmet Paşa'ydı. Tüylerim ürperdi. Peki Halil? Halil günlerce dehlizden gelen inlemeleri dinleyerek ıstırap çekmek zorunda kaldı. Mahzenden günler, geceler boyu dehlizden gelen inlemeler, yakarmalar, ağlamalar arasında ne yapacağını şaşırdı. İçerideki iki insanın hayatı onun ellerindeydi. Onları kurtarsa içi rahat edecekti. Ama kendisi için yaşayacak başka bir yer kalmayacaktı. En iyi dostunu göz göre göre bir kadına bırakacaktı. Ante ile Mihriban dehlizde can çekişirken Halil yandığı gün Ante'ye bırakmış olduğu tabloyu karşısına koydu. Nüperi'deydi bu. Dehlizdeki inlemeler kesilene kadar fıçılarca şarap içti. Dehlizdekiler öldüğünde Halil de alkol komasına girmişti. Abid Efendi bir gece dükkanı kapatmadan önce indiği mahzenden çıkmak üzereyken duvarın karşısında cansız yatan Halil'i buldu. Bu tablo sana nasıl ulaştı? Hem bunca zaman böyle sağlam kalabilmesi çok şaşırtıcı. Haklısın. Halil elinde kalan tek değerli şey olan bu tabloyu çok iyi korumuştu. Özenle vernik demiş ve verniklerin çatlamaması için alkolle ıslattığı bir keçe tabakasının bir karış altına koyarak büyük bir şarap fıçısının içine yerleştirmişti. Böylelikle tablo uzun yıllar korundu. Bu zamana dek o fıçının içinde kalması imkansız. Sabret, anlatıyorum. Abid Efendi Halil'i bulduktan sonra gece gizlice gömdü. Yıllarca Ante'yi göremedi. Öldüğünü ya da gittiğini tahmin etti ve Leventos'a tamamen sahip olmanın mutluluğunu yaşadı. Ama bu mutluluğu uzun sürmedi. Padişah fermanıyla kapatılan meyhaneler zincirine Leventos da katıldı. Bütün fıçılar imha edilmek üzere toplandı. Meydanlarda toplanan fıçılar yakılıyordu. Evsiz barksız bir çocuk tablonun olduğu büyük fıçıyı çalarak soğukta yatacak bir yere kavuşmak niyetindeydi. Fıçıyı açtığında içinden çıkan tabloyu görünce ne yapacağını şaşırdı. Önce resmi kendisine saklamayı düşündü ama çok tehlikeli bir işti bu. Daha sonra bu resmi bir gayrimüslime satabileceğini akıl etti. Ve sonunda resim sanatına meraklı bir Yahudi tüccara iyi sayılabilecek bir para karşılığında sattı. Nüperi de ölene kadar bu Yahudinin elindeydi. O da ölümünden sonra bu değerli olduğunu bildiği tabloyu kendisi gibi iyi koruyabilecek birisine bıraktı. En yakın arkadaşı olan bu adam her şeyini paylaştığı dostu olan büyük babamdı. Böylece tablo bana kadar ulaştı. İnanılmaz bir öykü bu. Ben sadece küçük bir kısmını öğrenebilmişim. Onun da yarısı yanlışmış. Ne de çok şey bildiğimi sanıyordum oysa. Senin Labirentus'u bulmuş olman lazım. Evet, senden birkaç yıl önce Beril'in senin hakkında anlattıklarıyla bulduklarını izledim. Beril'e anlattığım öykünün sana ulaşacağını biliyordum. İletmek istediğim mesajı anladın ve öykünün tamamını öğrenmek için geldin. Aslında ben bunun için gelmemiştim. Gerçi içimde garip bir dürtü duyuyordum buraya gelmek için. Ama asıl neden Beril'i sormaktı. Uzun zamandır kayıp. Sana hiç uğradı mı? Hayır, daha fazla soru sorma. Sabırlı ol, gelecektir. Bu kadar yeter. Öğrenmen gerekenleri öğrendin. Git. Gördüğün gibi Beril burada değil ve nerede olduğunu bilmiyorum. Necati sandalyesinin tekerleklerini çevirerek Newton'un oturduğu koltuğa yaklaştı. Newton'un elindeki tabloyu aldı, kucağına yerleştirdi. Sandalyesini geriye doğru kıvrak bir hareketle çevirip köşedeki dolaba doğru ilerledi. Newperide dolabı özenle yerleştirirken mahzenden yukarı uzanan merdivenin gıcırtısını duydu. 3. Bölüm. Aslında en akıllılardır deliler. 1. Sakindim. Hem de hiç olmadığım kadar. Günlük, sıradanlaşmış, hatta neredeyse makineleşmiş olarak yaptığım işleri daha da istekli yapıyordum o günlerde. Amaçsız yaşantım sıkıcı gidişinden kurtulmuştu. Pencereden baktığımda koşturan çocukların heyecanına katılır olmuştum. İş dünyam inatçı sıkıntılar ve karabasanlı günler yerine genelde dingin diyebileceğim bir süreçteydi. Huzursuzluğumu muhafaza eden kalın kabuk kırılmıştı sonunda. Doğal olarak kırılan kabukların içeri alışık olmadığım bir huzur sızmıştı. Sanki bir mutluluk ilacı içmiştim ve bu ilacın ana maddesi yokluğumdu. Alışıyor muydum sensizliğe yoksa deliriyor muydum farkında olmadan? Bu deliliğin ilk belirtisi kendimi içinde bulunduğum dinginlik olmalıydı. Bir süre sonra kuşkulanmaya başladım kendimden. Sen yıllarca sinir krizleri geçir, Berlin yokluğunda tir tir titre, sakinleşmek için olmadık şeyler dene. Sonra durup dururken sakinleş, yokluğunda huzur bul. Bocalıyor, tereddütte kalıyordum. O günler kelebekleri bile salıveriyordum kurutmadan. O günler teleskopumla kadınların rüzgardan kalkan eteklerinin altına bakmaya bile utanmaya başlamıştım. Aslında o günler umursamaz olduğumu sandığım günlerdi. Yokluğum beni bir savun köpüğü gibi avucunda tutuyordu ve dokunsa patlayacaktım. Belki de içten içe hesaplaşıyordum seninle. Kendim bile farkında değildim senden intikam alışımın. Tutmayan bacaklarım için suçluyordum seni belki de. Ya da seni peride gibi yüzlerce tablo için yakıyordum diri diri. Tüm bu saçmalıkların adı nedir bilemiyorum. Psikologlar beni incelemeye bayılırlar sanırım. Büyük bir çaresizliğin içinde dinginliği yaşayabilen bir adam pek normal değildir herhalde. O günlerde karabasanlarım kol kola girmiş yerel danslarını sergilerken ben inanılmaz derecede huzur doluydum. Sanki oturmuş karabasanlarıma puanlar veriyordum. O günlere dek yaşadığım ufak tefek mutluluklar 3-5 günde anormal bir değer artışına uğramışlardı. Ve ben beklenmedik kârın tadını çıkarıyordum. Son gelişinde sana anlattığım öyküyü defalarca kurdum. Bir yanlışlık yapmış mıydım? Yapmadıysan bile sen tüm planlarımı suya düşürür müydün? Becerebilir miydin öykü olduğu gibi anlatmayı? Sen anlatsan bile Nevtan öyküyü sonuna dek dinler miydi? Dinlese bile ressam Halil ile Ermeni Antin'in arasındaki bağı anlayabilecek kadar dikkatini verir miydi? Ya sonra buraya gelir miydi öykünün devamı için? O günlerde inanılmaz bir soğukkanlılıkla planlarımın yürümesini bekliyordum. Sırrını çözmek için son 9 yılımı verdiğim öykünün bir kısmını sırf yeme olsun diye sana anlatmış, bu yeme takılacak balığı Nevtan'ı beklemeye koyulmuştum. Kapımı çalmasını umduğumdan çok zaman aldı. O gelene dek hep aynı rüyayı gördüm. Yürüyebiliyordum. Düşmemiştim ağaçtan. Tanışmamıştım tekerlekli sandalyeyle. Bir deniz kıyısındaydım. Sahile vuran dalgaların kumda çizdiği eğri büğrü çizgide ayak izlerimi bırakıyordum. Ayak izlerimi görebilmek ne güzeldi. Renkli deniz kabukları ve taşları topluyordum sana bu olmadık, bilinmedik kıyıdan. Hepsine deniz kokusu sinmişti ve tek tek hepsinde dokunuşum gizliydi. Dörde bölmüştüm topladıklarımı. Gözlerinin renginde olanlar, teninin, saçlarının ve gözyaşlarının renginde olanlar. Uzaklarda olacağını biliyordum. Korkuyor muydum? Sana ulaşamıyordum. Senin yokluğunda yaşamak yavan kalıyordu aslında. Varlığında bile, bir nefes boyu uzaklıktayken bile, benimle sevişirken bile öyle uzaktın, öyle ulaşılmazdın ki. Benim olmanı istiyordum. Bencilce sana sahip olmak, düşlerini biçimlendirmek. Gözlerinden uzak kalmak öldürüyordu beni. Tenin tenimi çekiyordu. Bilmeden Nevtan'a bir düşmanlık beslemeye başlamıştım. Sen benim değildin. Sen Nevtan denen bu adama aittin ve bana acıdığın için ziyaret ediyordun. Kendini suçlu hissettiğinden, bana bir yaşam borçlu olduğundan. Bu adam hakkında her ayrıntıyı öğrenmiştim senden. Aslında ne kadar acı çekiyordum sen bana anlatırken. Oysa ben bu adamla ve ilişkinizle ilgilendiğim için değil, günün birinde intikam alabilmek için soruyordum bana dayanılmaz acılar veren o soruları. Yok Nathan nelerle ilgilenirmiş, ilişkiniz nasıl başlamış, yok ne tür kitaplar okurmuş, nerelere gidermiş. Sonunda Erminant adında birisine ait bir öyküyü araştırdığını öğrendim. Tek ortak noktamızdı. Bu tek ortak nokta geçmişte ta Osmanlı'da birleşiyordu. Yıllarımı verdiğim ressam Halil'in yaşam öyküsünde geçen Erminant ile aynı kişiydi bu. Ve Nathan bir yerlerde tıkanıp kalmıştı. Bunu anladığımda intikam planım için başlangıç noktasını buldum. Senin aracılığınla Nevtan'ı Antin'in yaşamıyla da ilgisi olan Halil'in öyküsüne ulaştırdım. Beklediğim gibi sen Nevtan'a öyküyü anlattın, Nevtan da buraya geldi. Alacağım intikam bana büyük bir zevk vermeliydi. Öncelikle bu genç adama karşı büyük bir üstünlük sağlamalıydım. Çaresizlik içinde beni dinlemeliydi. Asla sonunu kendisinin getiremeyeceği bu kesişen hayatların öyküsü onu huzursuz etmeliydi. Karşımda iki büklüm olmalı, zeka farklılığımızı ayrımsayıp ezilmeliydi. Öyküyü anlatırken öyle olduğunu sandım. Ama öykü bitince aslında bunun için gelmediğini, amacının seni aramak olduğunu söyleyince hayal kırıklığına uğradım. Benim kadar tutkulu değildi bu adam. Onu öldürmekten vazgeçtim. Evet onu öldürecektim. Ama bana benzemediğini görünce yapmak istemedim. Gerek görmedim daha doğrusu. Kapıyı açtığımda karşımdaki güzel yüzü olan kinim artmıştı. Ama ben nedensizce bu adamı sevdim. Halil Leante'nin öykülerini anlatırken yüzünün aldığı biçim ve en sonunda da durup dururken seni sorması hoşuma gitmişti. Öldüremedim Nevtan'ı. Gitmesine göz yumdum. Haftalarca yaptığım planları bir kenara bırakıp gitmesini bekledim. Öldüremedim. Kaydı gitti avuçlarımdan su gibi. Aslında Nevtan'a yapacaklarım çok bilinen şeylerdi. Her gece karşısına oturduğumuz ve farkında olmadan hayatımızı biçimlendirmesine izin verdiğimiz, ekranda seyrederek en küçük parçasına kadar uygulamaya çalıştığımız filmlere özgü şeylerdi. Ante ile Halil'in öykülerini anlatırken ona verdiğim içkiye çok miktarda uyku ilacı katacaktım. Öyküm bitmek üzereyken gözleri kapanacak, başı düşecek ama o yine de uyanık kalmaya çalışacaktı. Sonunda çaresiz sızlayacaktı. Ben de onu bağlayacaktım. Uyandığında mahzendeki mum ışıkları altında ayinsel bir ortamda bulacaktı kendini. Kıpırdayamayacak, ona yapacaklarıma çaresiz boyun eğecekti. Tabii önce tehditler savuracaktı ama uzun sürmeyecekti. Nevtan'ın çıplak bedenini renk renk boyayacak, saçlarını kazıyacaktım. Belki de ilk kez meydana çıkacak olan kafa derisi akıttığı mumlarla yanacaktı. Sonra seni elimden almasının ne kadar ağır ödeyeceğini anlamaya başlayacaktı. Bedeninin birçok yerine diktiğim mumlar her kıpırdanışında sıcak sıvılarını akıtacak, canını yakacaktı. Seni zevkten çıldırtan erkeklik organına gelecekti sıra. Senin bana erkek değilmişim gibi davranmanı, belki de acımanı ödeyecekti Nevtan. Hazırladığım onlarca buz torbasını yerleştirecektim bacak arasına. Erkeklik organının üstüne, altına. Buzlar erkekliğini hissetmesini engelleyecekti. Böylece eşit olacaktık. İşte diyecektim sana. İşte seni çıldırtan adam. Bırak seni düzmeyi, işeyemez bile. Saatler sonra kanı çekilmiş organa sıcak mumları damlatıp kendine getirmeye çalışacaktım. Tam karşıda oturup bizi seyrederken senin iplerini çözüp silahı doğrultacaktım. Sevişmenizi izleyecektim. Eğer Nevtan'ın erkekliğini uyandırabilip sevişirseniz hayatlarınızı bağışlayacaktım. Sen bildiğin her numarayı deneyecek ama asla beceremeyecektin. Planlarım buraya kadardı. Bundan sonrasını o an karar verecektim. Silahla vurmak, yakmak, zehirlemek ya da günlerce işkence sonrası acıdan öldürmek gibi seçeneklere sahip olacaktım. Büyük olasılıkla her gün bu buz olayını tekrarlayacaktım. Aynı şeyi sana da yapabilirdim. Ama olmadı. Nevtan'ı bağışladım. Nevtan'ı Ermin Ante ve ressam Halil'e duyduğu hayranlık ve bana gösterdiği saygı için bağışladım. Belki de seni bana gönderdiği için. Aslında buna izin vermesinin nedeni beni kendisine rakip görmemesi ve acımasıydı. Ama yapamadım. Her şeye rağmen yaşamım boyunca tattığım ve hep tatmak zorunda kaldığım acılara neden olan bir kişi vardı. Bu kişi yaşadıklarımı umursamadan beni satmış, vakit kaybetmeden bir erkeğin kollarına atılmıştı. Nevtan'dan değilse bile senden bunun öcünü almalıydım. Aldım da. Ressam Halil'in öyküsünü sana anlattığım gün planım işlemeye başlamıştı. Sen ertesi sabah Nevtan'ı terk ederek bir iki günlüğüne bana gelmiştin. Öyküyü Nevtan'a anlatmıştın. Nevtan, Halil ile Ante arasındaki bağlantıyı duyduğu meraktan dolayı gelecekti. Seni uyutup bağlamak zor olmadı. Nevtan günler sonra geldiğinde sen üst kattaki odalardan birisindeydin. Söylediğim gibi Nevtan'ı bağışladım. Ama bağışlanamayacak bir kişi vardı. Sen. Yaşamımı paçavraya döndürmenin hesabını ödeyecektin. Nevtan gittikten sonra seni yarı baygın durumda mahzene indirmek neredeyse bir saatimi aldı. O halde bile kaçmaya yeltendin. Ama elimdeki silah tutmayan bacaklarımın yerine geçiyordu. Hep Halil geliyordu gözlerimin önüne. Elindeki hançerle Peride'yi mahzene indirmiş, bayıltıp çırılçıplak soymuş ve resmini çizmişti. Ben de öyle yaptım. Koltuğa yatmanı söyledim sana. Uzun süre uyumanı sağlayacak kadar uyku ilacı içirdim. Bu güzel ama benim olmayan bedeni elimden geldiği kadar çizmeye çalıştım. Mumların ışığından şarap içerek, iç geçirerek, erkeklik duygularımın uyanmasını bekleyerek. Ten rengini tutturamadığımı sandım. Mum ışığında yanılmış da olabilirdim. Kendine gelmeye başlarken hemen bağladım seni. Saçlarını usturayla kazıdım. Böyle bile güzel görünüyordun. Aynaya getirerek kendini görmeni sağladım. Ağzına sıkıştırdığım bezleri öyle bir ısırdın ki diş etlerinden sızan kanlar beyaz bezleri kırmızıya boyadı. Ağlıyordun ve seni ağlarken ben göğüs uçlarını mum damlatıyordum. Bedenindeki sarı tüyler kabarmıştı. Göğüs uçların yerlerinden fırlayacaktı. Sonra katılaşmış mumları temizledim. Buraları öpmeye, yalamaya başladım. Bir mum kadar olamıyordum. Ben öpünce göğüs uçların tepki bile vermiyordu. Çok kızmıştım. Mumu bacaklarına doğru götürdüm. En çok acı duyabileceğin yere damlatmaya başladım. Çırpınarak bayılman uzun sürmedi. Ertesi gün buz torbalarım işe yaradı. Senin bacaklarını buzlarla kapladım. Eriyen buzları yenileriyle değiştiriyordum. 2 saat kadar sonra beden ısın iyice düşmüştü. Buzlar bile erimiyordu. Bu yöntemin Ruslar tarafından kullanıldığını okumuştum. Teknolojik olanaksızlıklar nedeniyle kalp ameliyatı gibi operasyonlarda beden ısını 20 derece kadar düşürmek için bu yöntemi kullanıyorlardı. Artık bir şey hissedemeyecek duruma gelmiştin. Ayak parmaklarını, ayak bileklerini ve dizlerini kırmak pek zor olmadı. Bundan sonra kendine gelmeden ölme olasılığı çok yüksekti. Ama görmeliydin. Bacakları olmadan yaşamanın ne demek olduğunu bir dakika içinde olsa anlamalıydın. Kendine gelmen için çok uğraştım. Saatler sonra inlemeye başladın. Bacaklarım mosmor olmuştu. Patlayacak kadar şişmişlerdi. Kısa da olsa kendine geldin. Sandalyemin tekerleklerini çevirdim. Sırtından itekleyerek doğrulmanı sağladım. Bacaklarını görebildin mi bilmiyorum. Hayal kırıklığına uğramıştım. İstediğim son bu değildi. Daha çok acı çekmeliydin. Bana yaşattıklarını bir dakika için bile olsa anlamalı, benden özür dilemeliydin. Berlin ölmediğini dün öğrendim. 2. 2 aydır bu duvarlar arasında yaşadıklarımı düşünme fırsatını buldum. Tekerleklerine ihtiyaç duyduğum bu sandalyenin üzerinde çektiğim acıları hissettim tekrar tekrar. İnsanlar gazetelerden yaptıklarımı okuduklarında bana ne çok küfür etmişlerdir kim bilir. Benden ne kadar nefret ettiklerini dün mahkemeye götürülürken anladım. Beni korumak için bir sürü asker görevlendirilmişti. Onlar beni yalnızca bedensel olarak koruyabiliyorlardı. Atılan laflar, savrulan küfürler beni parçalıyordu oysa. Tanımıyorlardı beni, yaşadıklarımı, Berlin bana yaşattırdıklarını bilmiyorlardı. Gözlerimden süzülen yaşları kendimi acındırmak için akıttığımı sanıyorlardı. Keşke bana bir kez daha yaşama şansı verilseydi. Keşke aşkımı, sevgimi, acılarımı doya doya tatma fırsatı tanınsaydı. Salona girdiğimde yuhalandım. Ayakta duramayan ihtiyarlardan yeni yürümeye başlamış çocuklara kadar herkes küfürler savuruyordu bana. Yargıç salona girene kadar bu böyle sürdü. Birden gürültüler kesildi. Açılan kapıdan içeri giren koyu renk giysili adamlardı beni bu işkenceden kurtaran. Yanıma gelen bir adam beni savunacağını söyledi. Anlaşılan son güne kadar beni savunacak bir avukat bulamamışlardı. İşi bu yeni mezun delikanlıya vermişlerdi. Ellerindeki fotoğraf makinelerinin flaşlarını acımasızca suratımda patlatan, kameralarının ışıklarını göz bebeklerime kadar sokan medya ordusu arka tarafa geçmeleri için uyarılınca gördüğüm şey soğuk soğuk terlememe neden oldu. Sağ tarafımda tam pencerenin önünde gün ışıklarının havadaki tozları belirginleştirdiği yerde benimkine çok benzeyen bir tekerlekli sandalye duruyordu. Berlin sandalyesi. Ölmemişti. Nevtan yanı başındaydı. Nevtan yanındaki polislerle evimi bastığı sırada Berlin öldüğünü sanmıştım. Tuz buz olmuş bacak kemiklerinin neden olduğu iç kanama daha fazla yaşamasına izin vermezdi. Sandığımdan dayanıklıymış. O gün beni apar topar biraz da döverek bu hücreye tıktılar. 2 ay sonra dün mahkemeye çıkarıldığımda karşılaştığım sahne garip bir huzur duymamı sağladı. Berlin ölmesi beni üzerdi. Bundan sonra benim tattığım acıları tadacak, Nevtan bir süre sonra onu terk edecek ve tümüyle yalnız kalacak. Camının önünde oturup baharın gelmesini bekleyecek, baharlarda penceresine konan kelebekleri yakalamayı öğrenecek, sonra da kurutmayı. Sokaklarda koşan çocuklardan nefret edecek zamanla. Kimi zaman ölmek isteyecek ve kendini öldürmeye yeltenecek. Düşünecek, hep düşünecek. Bir elma uğruna bunca şey yaşamaya değer miydi? Canı sevişmek isteyecek, beceremeyecek. Becerse bile kendisini becerecek adam bulamayacak. Belki para verecek serserilere bu iş için. Kendisini arada bir ziyaret edecek Nathan için aylarca hediyeler hazırlayacak. Nathan'a yanaşacak kendisiyle sevişmesi için. Mahkemeden sonra beni yeniden bu hücreye getirdiler. Toy avukatım mahkemenin aylar sürebileceğini, bu arada beni kurtaracak bir şeyler bulabileceğini söyledi. Onu görevinden azlettiğimi, savunma istemediğimi belirten bir kağıdı bunları yazmadan önce imzalayıp mahkemeye gönderdim. Beni büyük olasılıkla bir akıl hastanesine gönderecekler. Tam anlamıyla tedavi edildikten sonra cezamı çektirecekler. Belki bir dehliz kazarım olduğum yerden Berlin olduğu yere kadar. Artık birlikte olabiliriz. Eşitiz. Aynıyız. Ama o elma olmasaydı yine eşit olacaktık. Değer miydi bir elmaya? 4. Bölüm. Avcı ya da son söz. Sanki kanatlanıp en beklenmedik rüzgarlara karşı dalga dalga uçuyorum. Uçuyorum kuş olmuş bir insan gibi mutlu. Mutlu içimdeki karabasanları öldürmek adına çığlıklar atıyorum göklerde. Göklerde anlamsız tedirginlikler yok zaten. Zaten olmamalı bunca yüksekte. Ama acı mutluluğun kardeşi. Kardeşi değil acı mutluluğun, içinde gizli hatta. Hatta acı mutluluğun ta kendisi. Birden acı saplanıveriyor gövdeme. Mutluluğun yerine sıyırıp geçmiyor. Geçmiyor ki kanadımı yavaş yavaş şekiller çizerek düşeyim. Düşeyim, ölmeye hazırlanan bir kuş gibi. Hayır, en orta yerimden vuruyor birden. Birden inivereyim diye. Düşüyorum. Öylece suskun duruyorum toprağın üzerinde, çamur içinde. Çamur içinde uçma yasağı. Yükselmek yok artık. Ayağıma tel bağlıyor avcı. Avcı omzuma asıyor. Kan beynime sıçrıyor. Ölüyorum sanki. Sanki ölüyorum. Avcı acı demek. Acı avcı demek. Ölüyorum sen başka adam kollarında umursamazken dünyayı. Dünyanın içinde ben de varım. Ben de varım sözlerimi anlamazdan gelip başka adam sıcaklığı duyarken içinde. İçinde bir şeyler burkulsa, yüzün bir an buruşsa ben gelmişimdir aklına zaten. Zaten sıyırıp atıverirsin o maskeyi, bilirsin. Bilirsin o maske bir anlıktı, üzmeden geçti. Geçti, unutturdu. Adam sana dudaklarından ıslak bir öpücük gibi çekti aldı beni. Beni ve benimle ilgili her şeyi. Ölüyorum. Yokum. Yokum artık, seviş onunla. Sayma beni. Beni ki ben demeye hakkım yok, biliyorum. Biliyorum ben yokum senin acımasız dünyanda. Susuyorum. Susamak hayatımın en önemli parçası. Ve susmak derimin yüzülmesi, gözlerimin kanaması. Düşlerimi, düşündüklerimi, isteklerimi, hissettiklerimi söyleyememek. Söyleyememek en küçük bebeği en büyük mezara gömmek demek. Öldürmeden hem de. Hem de diri diri. İnsan değilsin sen. Sen insansın, hem de en güzeli. Söz veriyorum, bu odadan dışarı çıkmaz kağıtlar. Kağıtlar saklar sırları. Sırları bir bana fısıldar. Kalemim bir de kağıtlara sessizce. Sessizce eğilip de kulağına ilk seni seviyorum mu fısıldadığım gibi. İhanet etmez onlar, onca zahmet vererek büyüttüğün saksıdaki çiçekler gibi. Sen gider gitmez yeni yapraklar, yeni çiçekler fışkırdı gidişini kutlarcasına. Kutlarcasına büyüdüler. Oysa senin sesin yerine benim sesim vardı üzerlerinde. Üzerlerinde benim kokum vardı, benim tenim. Tenim sevdi onları her sabah, sesim okşadı kadife çiçeklerini. Ama onlar coştukça, coştukça renkleri kuşlar ölüp bahçeme düşmeye başladılar soğuktan. Soğuktan ben de hasta olup yatağa düştüm zavallı kuşlar. Zavallı kuşlar göçemediler soğuktan. Soğuktan yağmur yağmaz oldu. Hep kar vardı. Hep kardan adam yaptı çocuklar günlerce. Günlerce ben onları seyrettim kıpırdamadan. Kıpırdamadan kardan adam oldum. Kardan adam oldum, burnu havuç, gözleri kömür. Gel artık, havalar ısınınca kardan adamlar ölür. Ki gelmezsin biliyorum. Biliyorum sen avcısındır. Kendimden geçip gökyüzünü seyrettiğim kıyıda kimi zaman, kimi zaman en azılı orospusundur ya da masum bir çocuk nedense. Ve nedense hepsinin ortak özelliği benim olmayışın, yani sen avcı, ben acı. Acı yani, sen yakan güneş, ben kardan adam, burnu havuç, gözleri kömür. Gel artık, havalar ısınınca kardan adamlar ölür. Kitabın sonu, 28 Mart 2001.